Ayrım 17.
Malın insanı yüceltici ve erdirici bir güç olarak hayata girmesi, onun Allah yolunda harcanmasıyla sağlanır. Kur'an'ın pek çok ayeti bu konuya parmak basmaktadır. Örneğin bakın Bakara 261, 274, Nisa 95, Enfal 72, Tevbe 44, 111. Malın negatif bir unsur haline getirilişine bir delil de insanların mal tefahur ve tekasürüne girmeleridir. Bu tefahur ve tekasür, bakın tekasürmede, birincisi övünme, ikincisi yiyip çoğaltma yarışı olarak insanı fert ve toplum halinde kemiren illetlerdir. Bunlar Kur'an'a göre mal ve evlatta olur. Hadid 20, Sebe 35, Tekasür 1-2. Ne ilginçtir ki Kur'an mal yiyip depolama illetinin tipik temsilcileri arasında Firavun, Karun gibi azmışların yanına din adamlarını da koymaktadır. Ayette Hristiyan ve Yahudi din adamlarının anılması bir özel sebeptir. Ayetin genelliğini engellemez, yani tüm din temsilcilerinin dikkati çekilmektedir. Bunlar insanların malını çeşitli hilelerle elde etmekle kalmaz, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak gibi bir büyük suçun da faili olurlar. Yani bunlar din adamlığı kisvesi altında dini ve Allah'a giden yolu dejenere eden, dikenleyen namertlerdir. Tevbe suresinin 34. ayeti pekiştirilmiş ifadelerle şu ilginç tespiti yapıyor. Ey iman edenler! Şu bir gerçek ki Yahudi ve Hristiyan din adamlarının birçoğu insanların mallarını yerler de yerler ve insanları Allah'ın yolundan çevirirler. Bu ayet komünizmin insanlığın başına musallat oluşunda kilise ve havranın oynadığı rolü 14 asır önceden haber veren mucize beyanlardan biridir. Komünizm, kilise ve onun himayesinde oluşan kapitalist zulme bir reaksiyon olarak zuhur etmiştir. Mal yemenin en kötü şekillerinden biri de yetim malına el koymadır. Ve bu, Kur'an'ın ifadesiyle insanın karnına ateş doldurmasıdır. Nisa 10. Kur'an, yetim malına el sürmemeyi ısrarlı bir biçimde emretmektedir. En'am 152, İsra 34. Denge noktasından sapmak anlamında bir kökten türeyen malın, kendi ümmetinin bütün dengelerini altüst edeceğini daha ilk günden fark eden son Resul, malı adeta en büyük put gibi göstermiş ve ona karşı dikkatli davranmayı baş tavsiyesi yapmıştır. İşte birkaç örnek. Şu bir gerçek ki her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. T. Zühd 26. Ey insanlar! Sizin için korktuğum tek şey Allah'ın önünüze çıkaracağı dünya süs ve nimetleridir. Bir malı hakkı olarak elde edene o mal mübarek kılınır. Fakat hakkı olmayan bir mala el koyan kişi, hep yiyen ama hiç doymayan birine benzer. İğne, fiten, 18. İran ve Bizans hazineleri elinize geçtiğinde nasıl bir topluluk haline geleceğinizi biliyor musunuz? Allah'ın istediği topluluktan başka bir şey olacaksınız o zaman. Çekişeceksiniz, hasetleşeceksiniz, birbirinize sırt çevireceksiniz ve nihayet kin ve öfkeyle birbirinize girip, muhacirlerin barınaklarına üşüşerek birbirinizin boynunu vuracaksınız. İme Fiten 18. Allah Resulü'nün bu mucize haberleri kaynaklarda mal fitnesi başlığı altında veriliyor. Hadisler birkaç fitneden bahseder. Bunların en tehlikelisi Muhammed ümmetinin baş fitnesi mal fitnesi olarak veriliyor. Ümmeti kavgaya, kine, nefrete ve nihayet can alıp kan dökmeye götürecek iç felaket budur. Mal fitnesi psikososyolojik felakettir. İnsandaki hırs bazına oturduğu için psikolojiktir, ümmeti birbirine düşürdüğü için sosyolojiktir. Demek olur ki mal fitnesi hem çekirdek olan ferdi mahveder hem de kozmik emaneti evrensel boyutlara yüceltecek olan toplumu. Buna dayanarak diyebiliriz ki Muhammed ümmetinin savaşacağı en büyük putlardan biri, belki de birincisi mal putu olmaktadır. Müslüman nesillerin bu amansız putla gereğince savaştıklarını söylemek bahtiyarlığından ne yazık ki yoksunuz. Mal putu hırs bazına oturduğu için şöhret ve mevki putları da onun çocukları, uzantıları olarak düşünülmelidir. Çünkü onları dölleyen karanlık ruhlu ana da hırstır. Mala tutsak olmamak, Kur'an'daki fakr, Allah karşısında yetersiz olduğumuzun şuuruna varmak, gerçeğini yaşamakla olur. Bu, Kur'an'ın istina, kendini hiç kimseye muhtaç olmayacak bir düzeyde görmek dediği illetten kurtulmaktır. İstina, insanı azdırıp zulme bulaştıran bir beladır. Bakın, Alak 6-7. Ve istinadan kurtulmanın biricik yolu, fakra sığınmaktır. Fakrın esasını şu ayetler oluşturur. Ey insanlar! Siz Allah'a yönelmiş fakirlersiniz. Allah ise tüm zenginliklerin biricik sahibi, tüm övgülerin biricik muhatabıdır. Fatır 15. Ve Allah zenginliğin kaynağı ve sahibi ganidir. Siz de fakirlersiniz. Muhammed 38. İbn Arabi bu ayetlere dayanarak insanın bir tek sıfatı vardır, fakirlik demiştir. Fütuhat 2/654. Fakr kavramının özü budur. Mal sahibi olmamak, aç susuz durmak, çalışmayı terk vesaire Kur'an'ın anladığı fakra terstir. Fakr, Allah'tan kaynaklanan değerleri, maddeden kaynaklanan değerlerin üstünde tutmaktır. Önemli olan, insanın gönül denen özünde hangi sevdanın yattığıdır. Ve önemli olan, insanın ölümlüye teslim olmamasıdır. Kur'an'ın insanı, ölümlüye teslim olmak pahasına gelen veya sunulan hiçbir nimeti kabul etmez. Çünkü böyle bir nimet, en büyük nimet olan sonsuzluğun yolunu tıkadığı için esasında bir bela ve kahırdır. Bu sırrı en iyi yakalayanlardan biri de Nietzsche'dir. Diyor ki, teslim olmaktansa perişanlığa düşün daha iyi. Bakın Zerdüşt 310. Şu söz de aynı büyük düşünürün. Sana sevgim ve ümidimle yemin ederek söylüyorum. Ruhundaki kahramanı terk etme. En yüksek ümidini kutsal tut. Zerdüşt 56. Bu teslim olma zehiri Hazreti Peygamber'i çok ürkütmüştür. Diyor ki bir yerde, Allah'a yemin ederim ki sizin için korktuğum şey yoksulluk değildir. Sizin adınıza korktuğum şey dünya nimetlerinin önünüze saçılması ve tıpkı eski toplumlar gibi bu nimetler yüzünden birbirinize girmenizdir. Büyük Muhammedi şuurlar Hazreti Peygamber'in dikkat çektiği bu tehlikeyi erkenden görmüşlerdir. Onlar iman ve İslam adına dünya saltanatı kurmak için dişlerini gizli gizli bileyen bir mel'un güruhun pusuda beklediğini ve ümmeti vuracağını sezmişlerdir. Muhammedi şuurun en derinden sahibi olanlardan biri sahabi Ebu Derda annesinin bir dünyalık isteğine şu cevabı veriyordu. Sabret ana, önümüzde çok zorlu geçit noktaları var. Oralardan ancak madde ve servet yükü hafif olanlar geçebilecektir. İbn Abdurrabbih El-İkt El-Ferid 4/168. Maruf, iyilik, güzellik, olumlu hareket. Münker deyiminin karşıtı olan ve münkerin yaklaşık iki katı yerde 40 civarında geçen maruf, Kur'an'ın önemli kavramlarından biridir. Maruf, urf, örf, arife aynı anlamlarda ve aynı kökten kelimelerdir. Hepsi irfan ve marifet kökünden türemiş olup, hepsinde irfanın takdirle benimseyişi esastır. İrfan, derinden derine düşünerek bir şeyi idrak etmek olduğuna göre, maruf, derinden derine düşünülerek güzelliği ve iyiliği anlaşılıp kabul edilmiş fiil, söz veya gelenektir. Nitekim, yukarıda irfana ilişkin tanımını verdiğimiz Ragıp, aynı madde içinde ele aldığı marufu şöyle tanımlıyor. Güzelliği, akıl veya din aracılığıyla bilinip belirlenen her fiildir. Dinin belirlediği güzellikler, iyilikler kadar aklın belirlediği güzellik ve iyilikler de maruftur. Kur'an burada tekelciliğe gitmez, sadece kendi tespit ettiklerini güzel ve iyi gösterip bağnazlık yapmaz. Bu yüzden marufun bir diğer ifadesi olan örf, Kur'an tarafından bir hukuk ve yükümlülük kaynağı olarak gösterilmiştir. Maruf, Kur'an'ın esnek prensiplerinde hayati bir kavram olarak yer almaktadır. Getirilen evrensel prensipler, sert ve hareket imkanı vermeyen normlar olarak değil, zaman ve mekanın değişik şartlarına göre değişik kompozisyonlar vücuda getirecek biçimde verilirken, maruf kavramına atıf yapılır. Maruf, değişken, relatif bir kavramdır. Onun muhtevasını ve önümüzdeki olay ve problemdeki net boyutunu biz tayin ederiz. Birkaç örnek verelim. Ebeveyn ve akraba için vasiyet maruf olana itibar edilerek yapılacaktır. Yani burada yaşanılan zaman ve mekanın kabulleri esas alınır. Bakın Bakara 178. Aynı yaklaşım diyette, boşanmada, mehir, doğan çocuğun bakımı, boşanmış eşlerin nafakası, eşler arası ilişkiler, süt emziren kadının hakları vesaire de hep marufun esas alınması suretiyle çözüme ulaştırılacaktır. Bakın Bakara 178-180, 228-263, Nisa 5-8-19-25, Talak 2-6. Marufun değişmezleri veya evrensel ilkeleri vahiy tarafından verilir. Ancak detay ve alt ayrımlar akla, zamanın gelişimine bırakılır. İnsanın eli kolu daima açık ve beyin ve gönlü sürekli hür bırakılır. İnsan bu hürriyeti kullanarak bulunduğu günün şartlarına göre marufun içini dolduracaktır. Bu sürekli bir düşünce ve ilim aktivitesini gerektirir ki buna içtihat dendiği bilinmektedir. Münkerin yasaklanması nasıl bir iman ve insanlık borcuysa marufun emredilmesi de bir iman ve insanlık borcudur. Ali İmran 104-114 Tevbe 71. Bu yüzdendir ki Kur'an münkere engel olma, nehy anil münker ile marufu yayıp destekleme, emr bil maruf'yi hemen daima yan yana kullanır. Ve bu ikisini Muhammedi iman adamının ahlaksal niteliklerinden biri olarak ortaya koyar. Marziye, razı olunan nefs. Nefsin bir sıfatı olarak Kur'an'ın Fecr suresinin 28. ayetinde geçer. Kelime anlamı ile başkalarının kendisinden razı olduğu demektir. Adı geçen ayette Allah'ın kendisinden razı olduğu nefs anlamında kullanılmıştır. Tasavvuf düşüncesinde marziye, nefsin 6. mertebesi olup benliğin, yaratıcıyla yaratılmışların ortak niteliklerini topladığı bir aşamayı ifade eder. Nefsin bu makamı konusunda bakın Öztürk, Kur'an ve sünnete göre tasavvuf, nefs bahsi. Mescid, ibadet, secde yeri. Boyun büküklük, eğilmek anlamındaki sucud, secde kökünden gelen mescid, secde edilen yer demektir. Secdenin karıştığı her türlü ibadetin icra yerine mescid denirken, zamanla bu ad ibadet ve dua etmek kastıyla vücuda getirilen her türlü mekana denir olmuştur. Mescidi, Müslüman mabedi diye ananlar olmuşsa da bu deyim iki bakımdan tutarsızdır. 1. İslamiyet, resmi mabed fikrine karşıdır. Resmi mabed, ibadetin belli bir mekanda yapılması zorunluluğunu, o da bir din kisvesi ve sınıfını getirir. Bunun sonu ise engizisyondur. İslam engizisyona asla müsaade etmez. 2. Kur'an'a göre bütün varlıklar ve oluş secde halindedir. Buna varlığın tesiri veya kerhi secde hali denir. Bir de ihtiyari, yani hür iradeye bağlı secde vardır ki bu da insanın secdesidir. Bakın secde M'de. Varlığın tamamı secde halinde olduğundan Kur'an'a göre bütün kainat bir mescittir. Kainatın tamamı tesiri secde için bir mescid olduğu gibi yeryüzünün tamamı da ihtiyari secde sahibi insan için mescittir. Hazreti Peygamber kendisine ve ümmetine tüm yeryüzünün temiz bir mescid yapıldığını söyleyerek bu gerçeğe işaret etmiştir. B. Enbiya 40, Teyemmüm 1 vs. O halde her secde edilen yer mescittir. Bunun özel olarak ibadethane patenti taşıması gerekmez. Mescidliği belirleyen secde halidir. Secde hali bitince mescid hükmü kalkar. Mescid kelimesi Kur'an'da altısı çoğul mesacid olmak üzere 28 yerde geçer. Bunların bir kısmında özel mescidlerden bahsedilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Dırar. Bazıları ise genel anlamda mescide yer veren ayetlerdir. Adıyla en çok geçen mescid, Mescid-i Haram'dır. 10 küsur yerde geçer. Mescidler Allah'ındır. Oralarda Allah dışında hiçbir kudrete yakarılmamalı, hiçbir kudret adına çağrıda bulunulmamalıdır. Cin 18, Hac 40. Allah'a ortak koşanların inkarları devam ettiği sürece mescitleri onarmalarına, süslemelerine müsaade edilmemelidir. Mescitleri onarıp ihya etmek, Allah'a, ahirete inanıp namaz kılan, zekat veren ve içinde Allah korkusu taşıyanların işidir. Tevbe 18-19. Mescitlerde arı bir gönülle ciddi ve kıyam halinde durmak, tertemiz giyinmiş olmak gerekir. Araf 29-31. Bunun dışında bir emir ve yasağa, özellikle mescitlerde konuşulmayacağına ilişkin bir beyana Kur'an'da rastlanmaz. Bu yolda hadis diye tanıtılan sözlerin birer uydurma olduğunu ünlü hadis bilgini Sagani'nin El Mevzuat Uydurma Hadisler adlı eserinden öğreniyoruz. Bakın S39. Yasak olan lakırdı, lavdır ki o zaten her yerde yasaktır. Bakın Müminun 3. Sagani aynı eserinde bize şunu da gösteriyor. Ezan okunurken konuşanın imanının gitmesinden korkulur sözü de hadis diye uydurulmuş yalanlardan biridir. Bakın S80. Demek oluyor ki ezan okunurken konuşulmaz diye bir şey de yoktur. Bu da İslam'a sokulmuş hurafelerden biridir. Mescitlerde temiz giyinmeyi, saygılı ve ciddi bir tavır takınmayı emreden ayetler, külli mescid, bütün mabedler deyimini kullandıklarına göre, hangi dinin mabedinde olursak olalım bu tavrı takınmak zorundayız demektir. Kur'an, Hac suresi 40. ayette, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman mabedlerini, bir rivayete göre Sabi mabedleri de dahil, Allah'ın çokça zikredildiği mabedler olarak anar ve onların yıkılmalarına engel olmayı bir üstünlük olarak belirler. O halde tüm mabedlere saygı Kur'an'ın emirlerinden biridir. Böyle olduğu içindir ki en zalim insanlardan biri de mescidlere musallat olan ve onların yıkılması için gayret gösteren kişidir. Bakara 114. Mescidin gerçek anlamda görev yapması için iki şart vardır. Kuruluşu takva ve samimiyet üzere olacak ve içinde arınmayı biricik gaye edinen insanlar toplanacaktır. Kur'an'ın bu açık beyanını Tevbe 108 dikkate alarak şunu açıklıkla söyleyebiliriz. Kur'an, riya, gösteriş, çıkar ve politika için yapılmaya başlanan mescitlerden hayır gelmeyeceğini söylemektedir. Böyle mescitlerde toplananların gayesi Allah'a varmak için arınmak olamaz. Bu mescitler müminler arasında tefrika, bakın tefrika neydi, yaratmak, insanların ayıplarını gözetmek ve fitne yaymaktan başka bir işe yaramaz. Böyle mescitler adları ne olursa olsun zararlı mescitlerdir. Bakın Tevbe 107. Günümüzün mabet enflasyonu arz eden manzarasını Kur'an'ın bu beyanı tarafından sunulan ilahi filtreden geçirerek yeniden değerlendirmek gerekir. Kur'an bize mabet yapma sanayi ve ticaretiyle Allah rızası ve insana hizmet için ibadet yerleri oluşturma gayretini birbirinden ayırmayı emrediyor. Bu ayrımı yapmayanlar riyanın karanlık dehlizinde boğulma noktasına gelirler de hala mabet meddahlığı yaparak Allah'ı kandıracaklarını sanırlar. Kur'an'ın ilahi tokadı onların riyakar yüzlerine her gün yüzlerce kez inmektedir. Hadislerin ve daha geniş bir ifadeyle sünnetin incelenmesi, mescidlerle ilgili olarak şu hususları tespitimize de imkan vermektedir. Mescidlere girenlerin süslenmelerinde, temiz ve şık giyinmelerinde bir sakınca yoktur. Hatta böyle yapmak, Kur'an'ın emrine uygun hareket etmek olur. Ama mescidleri süslemek, İslam'ın makul görmediği bir davranıştır. Bir hadiste şöyle deniyor. Mescid yükseltmekle, mescid süslemekle emrolunmadım. Ebu Davud'dan naklen Et-Tac 1/243. Hazreti Peygamber mescit süslemeyi dinde bir çöküş belirtisi olarak göstermiştir. Bu tehlikeye dikkat çeken beyanları gerçekten titreticidir. Şöyle buyuruyor. İnsanlar mescit yapma yarışına girip bununla övünmedikçe kıyamet kopmaz. İm.Mesacid 2. Ve sizin benden sonra Yahudilerin havralarını, Hristiyanların da kiliselerini süsleyip püsleyerek yücelttikleri gibi mescitlerinizi süsleyip püsleyeceğinizi görür gibiyim. İm.Mesacid 2. Ve bir topluluk mabetlerini süsleyip püsleme illetine tutulmadıkça ameli çirkin ve zararlı hale asla gelmez. İm.Mesacid 2. İslam, sacidin, secde edenin süslenmesini makbul, mescidin süslenmesini çirkin görmüştür. Çünkü mescit süslemek, ibadet ve ruhsal derinlikteki boşluğun telafi edilmesi yollarından biridir. Bu yolla avunmayı makbul göstermek, İslam'ın takınacağı bir tavır olamazdı. Mescidlere tükürmek, pislik atmak büyük hatadır. Hazreti Peygamber bunu yasaklamıştır. B. Salat 37, M. Mesacid 55, T. Cuma 49. Ne yazık ki Hazreti Peygamber'in huzurunda bile mescide gelip işleyecek kadar edepsiz bedeviler görülmüştür. Hazreti Resul'ün bunlara tahammül ettiğini ve tartaklanmalarına engel olduğunu görüyoruz. Bakın B.Edeb 35, T.Taharet 211, N.Taharet 44, İm.Taharet 78. Hazreti Peygamber 7 yerin mescid edilmesini yasaklamıştır. Zibillik, çöplük, mezarlık, yol kavşakları, güzergahlar, hamamlar, hayvan ağılları, Kabe'nin üstü. Bakın İm.Mesacid 4. Bugünkü Suud idaresinin Kabe'nin tepesine diktiği krallık sarayında Beytullah'ı ayak altına alırcasına kıldıkları namazlar işte bu yüzden bizim kanımızca geçersizdir. Türbelerin belirli sebepler yüzünden kutsal ilan edilen yerlerin mescit haline getirilmesine şiddetle karşı çıkılmıştır. Hazreti Peygamber'in bu konuda en çok korktuğu, kendi mezarının mescit haline getirilmesi ihtimaliydi. Bir yerde şöyle diyor: Allah Yahudilere lanet etsin. Onlar nebilerinin mezarlarını tapınak haline getirdiler. B. Salat 48, M. Mesacit 19, Salat 121, M. Mesacit 13. Nebilerin mescidlerini tapınak yapmak böyle olunca, veli ve ermişlerin veya büyük tanınan diğer kişilerin mezarlarını tapınak haline getirmenin ne büyük felaket olduğunu düşünmek bile ürperticidir. Mescidlere kadın erkek herkes gece ve gündüz girebilir. Hazreti Peygamber'in uygulaması hep böyle olmuştur. Kadınların mescidlere devam etmelerinin kısmen veya tamamen engellenmesi sonraki uygulamalardan biridir ve Hazreti Resul'ün tavır ve talimatına aykırıdır. Bakın İbn Hanbel 6-66-90-154, M. Salat 137, T. Cuma 48, B. Cuma 13. Yasaklanan şeylerin en önemlilerinden biri de pis kokular yayanların mescidlere girmeleridir. Hazreti Peygamber bu hususta öylesine titizdir ki, soğan, sarımsak gibi nahoş kokulu şeyler yiyenlerin mescidlere gelmelerini şiddetle yasaklamıştır. Bakın B. Ezan 160, M. Mesacit 68-69-71, İbn Hanbel 2-20-266-429, 5-26, İbn İkamet 58. Mescid, Hazreti Peygamber tarafından insanları bir araya toplayan ve toplumun çeşitli sıkıntılarını, sevinçlerini kardeşçe bir yaklaşımla paylaştıran temel mekan olarak kullanılmıştır. Mescid, hem mabet, hem mektep, hem karargah, hem de kültürel kaynaşma, hatta spor ve diplomatik teşrifat mahalli olarak kullanılmıştır. Bu çok yönlü hizmeti yüzündendir ki, insanların oraya daha fazla gelmeleri teşvik edilmiş ve Hazreti Peygamber, cemaatle kılınan namazı, işte bu gerekçelerle 27 derece daha üstün göstermiştir. Mescidin bu çok yönlü fonksiyonunun kalktığı ve kardeşlik ve kaynaştırmanın yerini hizip ve politika çekişmeleri aldığı için, günümüz cemaatlerinde 27 derece sevap fazlalığının bulunduğunu söylemekte bir zorlama olur. Artık ne o cemaat kalmıştır, ne de o mescid. Mescidlerde alışveriş yapılmayacağını, görünür biçimde herhangi bir silahın taşınmayacağını, yüksek sesle konuşulmayacağını, dini veya hukuki cezaların infaz edilemeyeceğini de Hazreti Peygamber'in söz ve icraatından öğreniyoruz. Bakın, İn.Mesacit 5. Mescidlerde tıraş olmak da Hazreti Resul'ce yasaklanmıştır. Bakın, İn.İkamet 96. Cünüp olanlarla adet hali görenlerin mescide girmelerinin yasaklandığına ilişkin hadisin, bakın İn.Taharet 126, sağlıklı olmadığı tespit edilmiştir. Hatta mesela Darimi'de taharet bölümü 116 ve 117. bablar şu adı taşır: adet hali görmekte olanların mescide girmeleri ve cünüp olanların mescitten geçmeleri. Bu bablarda bize yasaklayıcı hiçbir peygamber beyanı verilmez. Sahabilerin beyanları ise bu konunun tartışmalı olduğunu gösteriyor. Ancak cünüp ve adet hali görmekte olanın mescitten geçmesinde bir sakınca olmadığı tartışmasızdır. Tartışma, böyle birisinin mescitte bir süre kalıp kalmayacağı noktasındadır. Bir kısım sahabiler bunu normal karşılarken bir kısmı sakıncalı bulmaktadır. Bakın Darimi 1-264-265. Özelliği olan mescidler 3 tanedir: Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi. Bu üç mescid Müslümanların evrensel mabetleridir. Bütün Müslümanların en büyük üç mabedi, en büyük evrensel mabetleri burada anılan mabetlerdir. Bu mabetlerin üstünlükleri onların peygamberler eliyle kurulmalarından gelmektedir. İslam düşüncesi bu üç mabet hakkında şu ana fikri taşımaktadır: Mescid-i Haram yani Kabe bütün varlıkların kıblesi, Mescid-i Nebi yani Ravza-i Mutahhara takva üzerine kurulan son Resul mabedi, Mescid-i Aksa da eski peygamberlerin kıblesi, ayrıca Müslümanların ilk kıblesidir. Mes, hayvana çevirme. Mim, sin ve noktalı ha ile mes, hayvana dönüştürmek ve çirkinleştirmek anlamındadır. Kur'an'da bir yerde geçer. Yasin 67. İnsanın hayvana dönüştürülmesi, mes kelimesi kullanılmadan, fakat çok açık bir biçimde Kur'an'da yer almaktadır. Ve Kur'an bunun, Allah'ın lanet ve gazabının bir sonucu olduğunu ve en kötü cezalardan biri olarak geldiğini beyan ediyor. Bu dönüştürme yine Kur'an'ın bildirdiğine göre domuza maymuna çevirme ve tağutun kulları haline getirme şeklinde oluyor. Konuya esas olan ayet şöyledir. De ki, Allah katında ceza olma bakımından bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? O kimselerin cezası ki Allah onlara lanet ve gazap etmiş ve onlardan maymunlar, domuzlar ve putlara tapan köleler vücuda getirmiştir. İşte bunlar mekan bakımından en kötü, doğru yoldan sapmış olma bakımından da en karanlık durumda olanlardır. Maide 60, ayrıca bakın Bakara 65, Araf 166. Hadisler bu dönüştürmenin muhtelif hayvanlara, devab, çevirme şeklinde kıyamete kadar süreceğini söylüyor. Mesela bakın ed.libas 6, b.eşribe 6, n.said 26, im.said 16, m.said 51, ayrıca bakın Öztürk, son peygamber, ilgili hadislerin izahı. Burada ifadeyi kıyamet günü diye tercüme etmek yanlıştır. Çünkü kullanılan edat, ila edatıdır ve karşılığı e kadar olmalıdır. Kıyamet günü din literatüründe yevmul kıyame deyimiyle karşılanır. Kaldı ki Müslim'in Said avlanma bahsinde 51 numarada verdiği rivayette gayet açık olarak Allah onları bir takım hayvanlara tebdil etti. Artık onlar yeryüzünde sürünüp debelenirler diyerek hayvana dönüştürmenin dünya planında vuku bulduğunu göstermektedir. İbn-i Mace'nin Fiten bahsinde 29 numarayla verdiği hadis aynen şöyledir. Ümmetim için has, yere batırma, mes ve kazr, iftira, yaralama, saldırma olayları olacaktır. İbn Hanbel'deki bir hadis, yılanlar hayvana dönüştürülmüş cinlerdir, diyor. Bakın İbn Hanbel 1 Taksim 248. Bir gün önüne getirilen Dab adlı kertenkele cinsinden bir hayvana bakan Hazreti Peygamber, bunlar hayvana tebdil edilmiş bir insan topluluğudur, buyuruyor. Bakın İs.1 Taksim 395, N.Said 48. Bütün bu dönüştürmelerin evrensel gerekçesi ve ilahi irade açısından hedefi Bakara suresinin 65-66. Ayetlerinde şöyle verilmektedir. Onlara şöyle dedik, zelil ve rezil maymunlar oluverin ve böylece onları beraberlerindekilere ve arkalarından geleceklere bir ibret, takva sahiplerine de bir öğüt aracı yaptık. Kur'an ve hadisin bu verileri hiçbir yorum katmadan değerlendirildiğinde şu noktalar açıkça ortaya çıkar. 1. Allah'ın adalet ve ceza sisteminde kötülüğün yüzünden lanet ve gazaba müstahak hale gelmiş bazı insanlar hayvana dönüştürülmektedir. 2. Bu hayvanlar daha çok maymun, domuz, yılan, kertenkele vesaire cinsinden olmaktadır. 3. Bu dönüştürme kıyamete kadar sürmekte, kıyamet günü son ve kesin hesapla defter kapatılmakta ve yeni bir alem devreye girmektedir. Konunun değerlendirilişine gelince, İnsan ve cinlerin hayvanlara dönüştürüldüğü ve bunun ilahi adaletin bir işleyiş şekli olduğu belirtilmekle birlikte bunun nasıllığı tartışmaya açıktır. Acaba bu insanın aniden hayvan şekline çevrilmesiyle mi oluyor? Tarih böyle bir şeye tanık olmadığı gibi Kur'an'ın değişmez, bozulmaz dediği sünnetullah da böyle bir şeye müsait değildir. İhtimallerden biri reenkarnasyondur. Acaba bu mes olayı nasıl işliyor? Bunun şu anda kesin bir çözüme ulaştıracak durumda değiliz. Şu kadarını söyleyebiliriz. Mes bir kural değildir. Yani cezaya müstahak hale gelen herkes mutlaka meshe uğramaz. Ayet ve hadisler bunun peygamberleri katletmek ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemek suretiyle lanet ve gazaba uğrayan Yahudiler için uygulandığını söylüyor. Ancak bu özel sebep nas'ın genelliğini engellemez. Zira sebebin hususiyeti nas'ın umumiyetine engel değildir kuralı, tefsir ilminin ana prensiplerinden birini çerçeveler. Böyle bir şeyin İslam'daki ahiret ve haşir inancını zedelediğini söylemek asla doğru değildir. Tam aksine bu anlayış elbette ki ayet ve hadislerin anlattığı şekliyle ahiret ve haşir inancını takviye eder. Bir defa böyle bir keyfiyet bir sistem olarak ilâ yevmil kıyame yani kıyamete kadar yürüyor. Yani kıyamet bütün azameti ve manasıyla ortadadır. Demek olur ki eğer bir reenkarnasyon varsa bu insanın kıyamete ve mahşerdeki son hesaba kadar bir sistem içinde ceza görmesi ve tekamül etmesi olacaktır. Son hesap şuurlu bir varlık olarak insanın Allah huzuruna çıkmasıdır. O çıkıştan sonra geri dönüş yoktur. hiçbir şekilde hüküm vermeden şunu soracağız. Acaba İslam bilginleri bu meseleyi Hint düşüncesinin nihai hesap ve mahşer inancını kabul etmeyen tenasuh anlayışıyla karışır endişesiyle mi bir çırpıda İslam dışı ilan edip gündemden kaldırdılar? Ve yukarıdaki anlattığımız şekliyle kabul edilen bir reenkarnasyon, İslam'ın ahiret inancının müteşabih yönlerinden birini daha açıklığa kavuşturarak ona destek mi verir, yoksa zihinleri bulandırarak zarar mı getirir? Allah ve amentü esaslarını benliğine sindirmiş araştırıcıların bu soruları tartışmaya açmaktan çekinmemeleri gerektiğine inananlardanız. Çünkü ortada çeşitli tartışmalara malzeme yapılan Kur'an ayetleri ve sahih hadisler vardır. İslam ilahiyatçılarının iyice gündem konusu haline gelmiş bu meseleyi genişliğine tartışarak ortaya net bir tespit koymaları gerekiyor. Kaçınılması gereken nokta, ortalığı dolduran ve İslam'ın mahşer inancını zedeleyici bir manzara arz eden reenkarnasyon yaygarasıyla Kur'ani ve Muhammedi inceliklerin birbirine karıştırılmasıdır. Bu karıştırma yapılmamak şartıyla konuyu tetkike açmaksa bir ilim ve iman borcudur. Misak, Allah insan arası ezeli antlaşma. Kur'an-ı Kerim'de 25 yerde geçen misak, güvenmek ve inanmak anlamındaki sika kökünden türemiştir. Ragıp, misakı bir Kur'ansal terim olarak şöyle manalandırıyor. Yemin ve taahhütle pekiştirilmiş akit. Kur'an, misak kavramıyla Allah'la kulları arasındaki mukaveleyi kasteder ve insan hayatının bireysel ve toplumsal bütün realitelerinde bu kavramı hareket noktası alır. Bakın Ahmed'e. Misak 3 kısımdır. 1. İnsan ruhuyla Allah arasında gerçekleşen misak. 2. Allah'la nebilerin ruhları arasında gerçekleşen misak. 3. Allah'la İsrail oğulları arasında gerçekleşen misak. Bunları sırayla görelim. Kur'an'a göre insan ruhuyla Allah arasında ezelde yapılmış bir mukavele vardır ve dünya hayatı bu mukavelenin icra yeridir. Kur'an, insanı bu mukaveleyi unutmamaya ve şartlarını yerine getirmeye çağırmaktadır. İman, bu ezeli mukavelenin bir kere daha hatırlanması ve itirafı, dinsel hayatsa mukavele şartlarına uygun bir yaşantının sürdürülmesidir. Kur'an, bu ezeli mukavele konusunda şu açıklamayı getiriyor. Hani Rabbin, Adem oğullarının bellerinden onların zürriyetlerini çıkarıp kendilerini yine kendilerine şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişti. Onlar da, evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. İşte bu anlaşma, kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir. Yahut, daha evvel ancak atalarımız Allah'a şirk koşmuştu. Biz de onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi o, batılı başlatanların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin demememiz içindir. Araf 172-173. Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberlerle Cenab-ı Hak arasında bir misak vardır. Bu misaka göre nebiler Allah'tan aldıkları vahyi eksiksiz bir biçimde ve her türlü kayıt ve şart altında insanlığa tebliğ edecektir. Bakın Ali İmran 81, Ahzab 7. Üçüncü olarak Kur'an İsrail oğullarıyla Allah arasında bir misaktan bahseder. Misak kavramının geçtiği ayetlerin çoğu kavramın bu son boyutunu vermektedir. Bakın Maide 12-13-70, Araf 169, Nisa 21-154, Bakara 63-83-84-93. Bu ayetler İsrailoğullarının misak hükümlerine ihanet ettiklerini ve bu yüzden lanetlenerek kalplerinin katılaştığını da belirtmektedir. İsrailoğullarının misaka ihanetlerinin en tipik belirişi peygamberleri katletmeleridir. Bakın Beni İsrail Mede. Muhammed, Kur'an-ı Kerim'in tebliğcisi son peygamberin özel adıdır. Kur'an'da 4 yerde geçer. Muhammed yalnız ve yalnız bir Resuldür, ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Ali İmran 144. Muhammed, sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. O, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab 40. İman edip güzel ve iyi hareketlerde bulunanlara ve Muhammed'e indirilene, ki o Rableri tarafından gelen bir haktır, iman edenlere gelince Allah onların günahlarını örtmüş, gönüllerini tertemiz etmiştir. Muhammed 1-2. Muhammed Allah'ın Resulüdür, onunla beraber olanlar küfre sapanlara karşı zorlu ve sert, kendi aralarında merhametlidirler. onları rükua gider, secde eder halde görürsün. Fetih 29. Kur'an-ı Kerim'in 47. suresinin adı da Muhammed'dir. Hazreti Peygamber'in esas ismi Muhammed, hamd edilen kişi anlamındadır. Ayrıca onun isimlerinden birinin de Ahmet olduğunu Kur'an bize haber veriyor. O, yine Kur'an'ın beyanına göre, makamı Mahmud'un hamd edilen makam sahibi olarak Mahmud diye de anılmaktadır. En büyük nebi Hazreti Muhammed'in hamdinin, varlıkların hamdinde zirve olduğunu söylemek gerekir. Fahrettin Razi, bölümü 606-1209, bu inceliğe dikkat çekmek için olacak ki, hamd bahsinde Hazreti Peygamber'in isimlerini gündeme getirmiş ve konumuz açısından değerlendirmiştir. İslam kaynaklarının bize bildirdiklerine göre, İslam öncesi Arap Yarımadası'nda yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar, Tevrat ve İncil'in beyanlarından gelecek son peygamberin adının Muhammed olması gerektiğini çıkarmış ve birçoğu oğlunun adını Muhammed koymuştu. Hangi Muhammed'in beklenen müjde Muhammed olduğuna ise elbette Muhammedleri yaratan karar verecekti. Ve o Muhammedler içinden Abdullah ve Amine'den olma yetim ve öksüz Muhammed'i seçti. Putperest Araplar Allah Resulüne duydukları hıncı ona isminin tersiyle hitap etmek suretiyle gidermeye çalışır ve Muhammed yerine müzemmem yani yerilmiş, kötülenmiş tabirini kullanırlardı. Bundan çok büyük huzursuzluk duyan sahabiler durumu Allah Resulüne açtıklarında o tebessümlerin en güzeliyle şöyle buyurmuşlardı. Hiç üzülmeyin, onlar müzemmem deseler de ben Muhammed'im. Anlaşılan odur ki en seçkin insan ve hayat macerasının en ileri tekamül örneği olan Hazreti Muhammed, yaratıcı kudrete en ileri derecede hamd ile yaklaştığı için o kudret tarafından Mahmud ve Muhammed hamd edilen diye anılmıştır. Bunun anlamı Cenab-ı Hakk'ın kendine özgü bazı isim ve sıfatları ona en yakın varlık olan son peygambere verdiğidir. Muhkem. Kur'an-ı Kerim'de biri tekil, biri çoğul, muhkemat olmak üzere iki yerde, bakın Ali İmran 7, Muhammed 20 geçen muhkem kelimesinin kökü olan HKM'den türeyen kelimelerin 200'den fazla yerde kullanıldığını görüyoruz. Kur'an bünyesinde önemli yer tutan hüküm, hükmetmek, tahakküm, ihkam, tehakküm, hakem, hakim, hikmet, hekim kelimelerinin hepsi bu köktendir. Kur'an-ı Kerim'in tartışma, yorum ve felsefe yapma dışı tutulan temel dayanakları, aksiyonları ve postülaları diye ifade edebileceğimiz muhkem, Arap dili lügatlarında lafız ve anlam yönünden kuşkuya ve tartışmaya yer bırakmayan söz diye tanımlanmaktadır. Muhkem kavramına kaynaklık eden Ali İmran suresi 7. ayetten öğreniyoruz ki, muhkemler Kur'an'ın anası diye adlandırabileceğimiz bir kavramlar yekûnu, bir temel oluşturur.